Ayrım 31, sayfa 379. İnfazcı Lars Kepler. 78. Bölüm. Saluhal. Erken bir saatte uyanan Penelope bir daha uyuyamadı. Uzun süre yatakta dönüp durduktan sonra kalkıp çay suyu koydu. Polisleri düşündü. Şu operasyon işini ne kadar sürdürebilirlerdi? Belki birkaç gün. Sonra bu işin epeyce pahalı olduğunu düşüneceklerdi. Eğer peşindeki adam polisleri öldürmeseydi belki Penelope'yi bu eve bile getirmezlerdi. Kaynayan suyu ocağın üzerinden alıp çay sürahisine döktü ve içine iki poşet limon çayı attı. Sürahi ile bir çay fincanı alıp karanlık oturma odasına geçti. Sürahi ve fincanı pencere kenarına koydu, pencere nişinin tavanından sarkan yeşil lambayı yaktı ve ıssız meydana bir göz attı. Koşarak meydana çıkan iki adam gördü, birden yere devrilip öylece kaldılar. Tuhaf bir durumdu. Hemen lambayı söndürdü. Sallanan lamba pencere kenarına çarptı. Yana kayarak tekrar meydana baktı Penelope. Nübrogatan'dan koşarak bir operasyon timi geliyordu. Saluhal'in girişinde bir ışık parladı ve aynı anda sanki pencereye ıslak bir bez atılmış gibi oldu. Camı delen kurşun nişin duvarına saplandı. Yere atlayan Penelope emekleyerek bir köşeye çekildi. Kırılan lambanın parçaları yere savrulmuştu. Penelope avuçlarının kesildiğini bile fark etmedi. RKP'nin özel operasyonlar bölümüne yeni tayin olan Stevie Bilgren daha önce hep pasif görevlerde bulunmuştu. Humle Gortzgatan'a doğru yavaşça yol alan sivil arabanın içinde amiri Mira Carlson'un yanında oturuyordu. Şimdiye kadar aktif bir operasyona hiç katılmamış ama böylesi bir durumda nasıl davranacağını hep merak etmişti. Operasyona katılma düşüncesi onu endişelendiriyordu. Önceki hafta banyodan çıkan kız arkadaşı yüzü ışıldayarak hamilelik testini gösterdikten sonra bu endişesi daha da artmıştı. Steve, dün yaptıkları futbol maçından dolayı yorgundu, kaslarındaki ağrıların artacağını tecrübe edebiliyordu. Dışarıdan boğuk birkaç patlama sesi duyuldu. Arabanın ön camından dışarı bakan Mira, neler oluyor ya derken, arabanın telsizinden Östermal meydanında iki meslektaşımız vuruldu diye anons yapıldı. Grup 5'e Humle Gortzgatan'dan hemen olay yerine gitmesi emredildi. ''Artık elimizde!'' diye bağırdı Sepo'nun operasyon şefi. ''O lane Saluhal'in yalnızca 4 çıkışı var.'' ''Bundan emin misiniz?'' diye araya girdi Jenny Göransson. ''Bir kapı Nibrogatan, ikinci kapı Humle Gorsgatan üzerinde, bir kapı da köşede.'' ''Oraya daha fazla eleman gönderin!'' diye bağırdı irtibat merkezi şefi Ragnar Brolin. ''Saluhal'in planına ulaşmaya çalışıyoruz.'' ''Birinci ve ikinci grubu ön kapıya gönderin.'' diye bağırdı bir başkası. ''İkinci grup içeri girsin, birinci grup kapıda önlem alsın. Çabuk, çabuk, çabuk!'' ''Üçüncü grup yan kapılara yönelsin, dördüncü grup onlara destek versin.'' diye bağırdı Jenny. ''Beşinci gruba içeri girme emri verildi. Alfa arabasından destek alabilirsiniz, çok yakında bir yerdeler.'' Ragnar Brolin Alfa arabasına çağrı yaptı. Mira Carlson'a endişeyle bakan Steve Bilgren yanıtladı çağrıyı. Brolin gergin bir sesle Majorsgatan'a gidip talimat beklemelerini söyledi. Operasyon alanı genişletilmişti. Beşinci grubun koruma ateşine ihtiyacı olabilirdi. Telsizden defalarca durumun çok ciddi olduğu anons edildi. Saldırgan Saluhal'in içindeydi. ''Lanet olsun!'' diye fısıldadı Steve. ''Ben burada olmamalıydım, aptal kafam!'' ''Sakin ol!'' dedi Mira. ''Kız arkadaşım hamile, bir hafta önce öğrendim, baba olacağım!'' ''Tebrikler!'' Endişeyle soluyan Steve baş parmağının tırnağını kemirerek önüne bakıyordu. Östermal meydanından aşağı, Humle Gortzgatan'a doğru tepeden tırnağa silahlı polislerin indiğini gördü Mira. Saluhal'in yan girişlerinden birinin önünde durup kapısını kırdılar. İçlerinden ikisi lazer dürbünle otomatik tüfeklerinin emniyetini açarak içeri daldı. Üçüncüsü yan kapıya koştu, tahta kapının önündeki demir parmaklıklı kapıyı açmaya çalıştı. Koordinasyon şefi Brolin onların arabasına çağrı yaptığında Steve Bilgren'in yüzü bembeyaz oldu. ''Alfa cevap ver.'' ''Hadi cevap versene.'' dedi Mira Steve'e. Alfa arabası diye sabırsızca bağırdı koordinasyon şefi. Cevap ver. Evet, Alfa burada diye cevap verdi Steve gönülsüzce. Yeni timlerin gelmesini beklemeye vaktimiz yok dedi Brolin bağırır gibi. Hemen içeri giriyoruz. Siz 5. gruba destek verin. Tekrar ediyorum, içeri giriyoruz. Siz 5. gruba destek vereceksiniz, anlaşıldı mı?
Anlaşıldı dedi Steve. Kalp atışları iyice hızlanmıştı.
Silahını kontrol et dedi Mira gergin bir sesle. Sanki yavaş bir düşteymiş gibi silahını çekti Steve. Şarjörü çıkarıp mermilerini kontrol etti.
Niçin biz?
Hadi artık dedi Mira öfkeyle. Steve başını sallayarak mırıldandı.
Adam sinek gibi polis öldürüyor.
Haydi ama diye bağırdı Mira.
Baba olacağım ve ben belki de...
Ben içeri gireceğim dedi Mira. Arabanın arkasında siper al, kapıyı kolla. Telsiz bağlantısını koparma. Dışarı çıkabilir, uyanık ol. Glock tabancasının emniyetini açan Mira meslektaşına bakmadan arabadan çıktı. Kapısı kırılmış, girişe koştu. İçeri hızla bir göz atıp başını geri çepti. 5. gruptan bir meslektaşı merdiven boşluğunda onu bekliyordu. Bedenini bir korku saran Mira nefesini tuttu. Cesaretini toplayıp içeri daldı. Saluhal'in altındaki depodan zayıf bir çöp kokusu geliyordu. Göz göze geldiği meslektaşı kendisini izleyip sağ tarafı korumasını işaret etti. Birkaç saniye bekledikten sonra işaretle geriye saymaya başladı. 3, 2, 1 koşarak içeri dalan meslektaşı tam karşısındaki tezgahın arkasına geçip siper aldı. Mira sağ tarafı kollayarak onu izledi. Meslektaşı kocaman peynir tekerlerinin olduğu tezgaha sırtını dayamış, mırıldanarak telsizle konuşuyordu. Silahının dürbününden yansıyan kırmızı nokta titreyerek ayaklarının dibinde geziniyordu. Adamın sağındaki bir tezgahın arkasına mevzilenen Mira etrafı gözlemeye başladı. 20 metre yüksekteki cam çatıdan aşağı grimsi bir ışık dökülüyordu. Her taraf paslanmaz parlak çelikle kaplıydı. Cam bir dolapta kurutulmuş sığır filetosu duruyordu. Parlak yüzeylerde titrek bir hareket vardı. Mira bunun kanatları ışıltılı ince bir şey olacağını tahmin etti. Bir ölüm meleği diye düşünürken otomatik bir silahın susturucu takılmış namlusundan çıkan alevler göz kırptı duvarlarda. Çömelerek zırhlı sivil polis aracının arkasına mevzilenen Steve Bilbrand, Six Hour marka tabancasının kabzasını motor kaputunun üzerine dayamış, dikkatle Saluhal'in iki yan kapısını gözlüyordu. Her taraftan siren sesleri yaklaşıyordu. Saluhal'in meydana bakan ana giriş kapısının önüne ağır silahlı polisler yığılmıştı. Duvarların arkasında hafifçe yankılanan silah seslerini duyduğunda ürperdi. Bir yandan kendini korusun diye Tanrı'ya yalvarırken, bir yandan da oradan kaçıp gitmeyi ve polislikten istifa etmeyi düşündü. 79. Bölüm Olaylar Sürerken. Yuna Linna Valingatan'daki dairesinde uyandı, gözlerini açtı. Erken yazın aydınlık gökyüzüne baktı. Pencere perdelerini hiç kapatmazdı. Doğal ışığı hep sevmişti. Sabahın erken bir saatiydi. Yatakta dönüp tekrar uyumaya hazırlanırken telefonu çaldı. Ayağa kalkıp cevaplamadan önce gelen telefonun neyle ilgili olduğunu tahmin etmişti. Operasyonun seyriyle ilgili anlatılan sinir bozucu şeyleri dinlerken kasa dolabını açıp Smith & Wesson marka tabancasını aldı. Şüpheli şahıs Östermalm Saluhal'in içinde kıstırılmış, polisler hiçbir plan yapmadan gelişigüzel bir operasyona girişmişti. Alarm verildikten 6 dakika sonra şüpheli şahıs Saluhal'in içinde kaybolmuştu. Operasyon merkezi şimdi bir plan yapmaya çalışıyordu. Güvenlik çemberini genişletmişler, operasyon timlerinin önemli bir kısmını Penelope Fernandez'in etrafındaki korumayı gevşetmeden olay yerine aktarmışlardı. Nübrogatan'a bakan kapısından Saluhal'e yeni bir operasyon timi girdi. Kapıyı geçer geçmez sola döndüler. Çikolata tezgahlarının önünden geçerek balık restoranına girdiler. Sandalyeler ters çevrilip masaların üzerine konulmuştu. Soğutuculu cam tezgahlardaki buzların üzerlerinde ıstakoz ve kalkan balıkları vardı. Eğilerek koşan polislerin ayak sesleri yankılanıyordu. Dağılarak sütunların arkalarında mevzilendiler. Yeni emirler beklerken karanlıkta birinin inlediğini duydular. Ağır yaralı bir polis memuruydu. Bir şarküteri tezgahının arkasında yatıyordu. Etrafında bir kan gölü vardı. Kirli cam çatı güneşle aydınlanıyordu. Mira'nın kalbi küt küt atıyordu. Biraz önce şiddetli iki tüfek atışı, arkasından dört el tabanca sesi duyulmuş ve sonra iki tüfek atışı daha gelmişti. Polislerden birinden hiç ses çıkmıyordu. Bir diğeri yaralanmıştı. Karnından yaralandığını söylüyor, yardım istiyordu. ''Beni duyan yok mu?'' diye ağlamaklı bir sesle bağırıyordu. Mira cam mekanların üzerindeki yansımaları dikkatle takip ediyordu. Üzerinde sülün ve tütsülenmiş geyik etlerinin asılı olduğu tezgahın arkasında biri vardı. Önlerinde birinin olduğunu işaret etti meslektaşlarına. Çok yavaş bir sesle koridorun ortasında polis var mı diye sordu koordinasyon merkezine. Elinin terini kuruladı, silahını sıkıca kavrayıp o tuhaf yansımayı izledi. Bir sebze tezgahının yanından eğilerek ilerledi. Burnuna taze patates ve maydanoz kokusu geldi. Silahı tutan eli titriyordu, namlusunu yere çevirdi, nefesini tutup tezgahın köşesine yaklaştı. Bir meslektaşı ona bir işaret yaptı. Nübro Gatan tarafından gelen üç polisle birlikte bir operasyon hazırlığındaydı. Av etlerinin olduğu tezgah boyunca saldırgana doğru ilerliyordu. Birden balık restoranı tarafından bir makineli tüfek ateşlendi. Güvenlik yeleğini ve bor karbür zırhını delip geçerek yaşlı meslektaşının itine saplanan kurşunlardan iç çekermiş gibi çıkan ıslık sesleri duydu Mira. Mira çok yakınına otomatik silahtan saçılan mermi kovanları düşüyordu. Temizlikçinin ilk mermisi polis memurunun göğsünden girip kürek kemiklerinin arasından çıkmıştı. Dizleri çözülüp yere yıkılmadan önce ölmüştü adam. Yana yıkılırken çarptığı bir masa da onunla birlikte yere devrilmişti. Biber ve tuzların olduğu küçük raf yere düşmüş, bir tuzluk sandalyenin altına yuvarlanmıştı. Temizlikçi hiç durmuyor, hızla yer değiştirerek sabit bir hedef olmaktan kurtuluyordu. Balık tezgahının yanındaki tuğla duvarın arkasında duran polisi fark etmişti. Bir diğeri tavşan ve geyik etlerinin asılı olduğu koridordan geliyordu. Kendi etrafına dönerek iki el ateş eden temizlikçi balık restoranının mutfağına yöneldi. İki el silah sesi daha duyan Mira sarsılan genç meslektaşının sırtından kan fışkırdığını ve makinalı tüfeğinin yere düştüğünü gördü. Geriye doğru sendeleyen meslektaşı paldır küldür yere devrildi, kaskı başından savruldu. Silahının ışığı doğrudan Mira'yı aydınlattı. Hemen geriye çekilen Mira yere çöküp meyve tezgahı boyunca emekledi. Saluhal'in dört bir kapısından altışar polis daldı içeri. Telsize girmeye çalışan Mira bir cevap alamadı. Birden 10 metre ilerisinde temizlikçiyi gördü. Balık restoranının mutfağına doğru gidiyordu. Blokunu kaldırıp nişan alan Mira dört el ateş etti. Tam mutfak kapısının döner kapısından içeri girerken kurşunlardan biri sol kolunun üzerine saplandı temizlikçinin. Tabak ve tavaları devirerek temiz bir ızgara masasının yanından geçip dar bir kapıya yöneldi. Elinin üzerine akan sıcak kanı hissetti, ağır yaralandığını farkındaydı. Oyuk uçlu mermi yemişti nihayetinde. Çıktığı yeri parçalamıştı ama atar damara zarar vermemişti. Durup yarasını kontrol etmeye kalkmadan devam etti. Eşya asansörünün bir kapısından girip diğerinden dar bir koridora çıktı. Gri metal kaplama bir kapıyı tekmeyle açarak arabaların olduğu asfalt kaplı bir iç avluya çıktı. 8 araba vardı. Avlunun etrafı sarı bir perde gibi yükselen düz duvarlarla çevriliydi. Tüfeğin dipçiğini katlayan temizlikçi, kırmızı eski model bir Volvo'ya doğru koştu. Bir tekme atarak direksiyon tarafındaki arka kapının camını kırdı, kolunu uzatıp ön kapıyı açtı. Saluhal'in içinden otomatik tüfek atışları duyuluyordu. Arabanın koltuğuna oturdu, direksiyon kilidini sökerek kontak kilidini devre dışı bıraktı ve bıçağının ağzıyla arabayı çalıştırdı. 80. Bölüm Şok Dalgası. Steve Bilgren, Saluhal'in iki kapısından içeri ağır silahlarla donatılmış 12 polisin daldığını gördü. 10 dakika önce Mira, 5. gruptan bir meslektaşıyla birlikte Saluhal'e girdiğinden beri silahını en yakın kapıya doğrultmuş bekliyordu. Şimdi yanına destek de gelmişti. Rahatlamış bir vaziyette doğruldu, arabaya girip şoför koltuğuna oturdu. Sture Gatan boyunca evlerin duvarlarında mavi ışıklar oynuyordu. Birden dikiz aynasına yansıyan bir hareket fark etti. Saluhal'in yanındaki binanın kapısından kırmızı bir Volvo'nun ucu göründü. Kaldırımın üzerinden yavaşça Hamle Gorsgatan'a indi. Sağa döndü, Steve'in yanından geçtikten hemen sonra Mayorsgatan'a girdi. Camlarından sabah ışığı yansıyan arabanın direksiyonunda kimin oturduğunu fark edemedi. Meydana doğru bakarken telsizden operasyon şefinin sesi duyuldu. Meydana gidip Mira'yı sormayı düşünürken beyninde bir şimşek çaktı Steve'in. Belleğindeki değişik görüntüler bir araya geldi. Volvo'daki adam vites değiştirmek için direksiyonu bırakmıştı. Sol kolunu kullanmıyordu. Siyah ceketi ıslakmış gibi parlıyordu. Kalp atışları hızlandı Steve'in. Arabanın camlarındaki yansıma nedeniyle şoförün yüzünü görememişti. Ama arka yan kapının camının kırık olduğunu görebilmişti. Şoförün sol omzu kanlıydı. Hemen harekete geçti Steve. Kırmızı Volvo Mayorsgatan'dan yukarı çıkarken telsizden operasyon şefini aradı. Ulaşamadı. Fazla düşünmeden şüpheli arabanın peşine takılmaya karar verdi. Mayorsgatan'a döndüğünde kırmızı Volvo hızlanmıştı. Steve'in peşine düştüğünü anlamıştı adam. İki araba da gazı artırırken etraf teker sesleriyle inledi. Yeni gotik tarzdaki Kutsal Teslis Kilisesi'nin önündeki dar sokaktan T kavşağa doğru yöneldiler. Dördüncü vitese geçip Volvo'ya hızla yaklaşan Steve yan taraftan sıkıştırıp zorlayarak durdurmayı düşünüyordu. Volvo sağa, Linnagatan'a döndü ama öylesine keskin bir dönüş yaptı ki kaldırıma savrulan araba kırmızı tenteli bir kahvenin birkaç masasını dağıttı. Tahta ve metal parçaları uçuştu havada. Tamponun sol tarafı sarkıp asfaltı kazımaya başladı. Peşindeki Steve dar sokakta gaza basıp hızını daha da arttırdı. Kavşağa geldiğinde frene basıp kayarak dönen Steve birkaç saniye kazandı. Vites değiştirdi ve kırmızı Volvo'ya iyice yaklaştı. Volvo önde, Steve arkada, Linnagatan'dan aşağı son sürat iniyorlardı. Volvo'nun kopan çamurluğu Steve'in arabasının ön camına çarptı. Biraz yavaşlayan Steve tekrar eski hızına döndü. Yandaki sokaktan bir taksi öfkeyle kornaya bastı. İkisi de karşı şeride geçip yavaşça ilerleyen iki arabayı solladılar. Östermalm meydanının etrafında pek polis barikatı yoktu. Meraklı vatandaşlar toplanmaya başlamışlardı. Tarih müzesine doğru yaklaşırlarken cadde genişledi. Biraz rahatlayan Steve bir kez daha operasyon merkezine ulaşmayı denedi. Alfa arabası diye bağırdı. Dinliyorum dedi bir ses. Şüpheli Linnagatan'dan Djurgården'e doğru gidiyor, peşindeyim. Kırmızı bir Volvo. Bir kum yığınının önündeki tahta bariyere çarpan Steve telsizi düşürdü. Sağ ön teker havaya kalktı, sola doğru kaydı. Asfalt yoldaki deliğin üzerinden geçti, debriyajı boşa aldı. Direksiyonu ters yöne çevirdi. Arabanın hakimiyetini tekrar ele geçirdi ve gaza bastı. Volvo'yu takibe devam etti. Linnagatan ileride iki yanı ağaçlıklı Narva Vågen bulvarıyla kesişiyordu. Hızla üzerine gelen Volvo'dan kaçınmak için keskin bir fren yaparak kayan belediye otobüsünün arka tarafı sokak lambasına çarptı. Otobüsten kaçınmaya çalışan bir otomobil kapalı otobüs durağına daldı. Durağın cam duvarları parçalanıp her tarafa savruldu. Kendini yana atan bir kadın yere yuvarlandı. Büyük bir gürültüyle kaldırıma çıkan otobüsün tavanı kocaman bir dala takılarak yırtıldı. Berwald konser salonuna doğru giden Volvo'nun peşini bırakmadı Steve. Yan yana geldiklerinde Volvo'daki adamın kendisine silah doğrulttuğunu gördü. Hemen frene bastı. Yan camdan giren kurşun burnunun ucundan geçip gitti. Arabanın içinde cam parçaları uçuştu. Volvo, Lindas Cafe'nin reklam direğine yaslanmış bir bisiklete çarptı. Büyük bir gürültüyle havalanan bisiklet Volvo'nun kaputu ve tavanını sıyırdıktan sonra Steve'in arabasının önüne düştü. Tekerlerin altında ezilen bisiklet sert bir şekilde şasiye çarptı. Sağ, Strandvägen'e dönen keskin viraja girip ağaçların arasındaki refüjün üzerinden geçtiler. Steve virajın çıkışında gaza bastı, asfalt tekerlerin altında inledi. Trafik yoğunlaşmaya başlamıştı. Keskin fren ve boğuk çarpma seslerin arasından geçip Berwald konser salonunun yanından sola döndüler. Çimle kaplı refüjün üzerinden geçip Dag Hammarskjöld sokağına girdiler. Steve silahını çıkarıp üzeri cam kırıklarıyla kaplı yan koltuğa koydu. Jurgors Brunswagen'den Volvo'ya yetişeceğini umuyordu. Orada yolun soluna geçip arka çaprazdan arabaya vurarak adamı durmaya zorlayacaktı. Yüksek gri parmaklıklarla çevrili ABD elçiliğinin önünden geçerlerken hızları 130 kilometrenin üzerine çıkmıştı. Tekerlerinden duman çıkmaya başlayan Volvo, Norveç elçiliğini geçer geçmez araba yolundan ayrılıp ağaçların arasındaki yaya yoluna girdi. Bunu beklemeyen Steve, adamın peşine takılmak için geniş bir yay çizmek zorunda kaldı. Bir otobüsün önünden direksiyonu sağa kırıp kaldırımı açtı, küçük çalıların arasından geçti, İtalyan Kültür Enstitüsü'nün köşesini dönerken kaldırım taşına çarptı. Kaldırımın üzerinden geçip sola, Gerdes Gaatan'a döndüğünde Volvo'yu gördü. 100 metre kadar ileride Scarpe Gaatan'a dönen kavşağın ortasında duruyordu. Steve arabanın arka camından şoförü görür gibi oldu. Yan koltuktan silahını aldı, emniyetini açtı, arabasını dikkatle Volvo'ya doğru sürdü. Valhalla Wagen'deki televizyon binasının ilerisinden polis arabalarının mavi ışıkları görülüyordu. Siyah giysili adam kırmızı Volvo'dan çıkıp Alman ve Japon elçiliklerinin arasından geçen yola doğru koşmaya başladı. Steve tam gaza basmıştı ki büyük bir patlamayla Volvo ateş ve duman topuna dönüştü. Yüzünde bir basınç hisseden Steve'in kulakları bir şey duymaz oldu. Arabasını duman yığınına doğru sürerken bütün dünya tuhaf bir sessizliğe gömülmüş gibiydi. Adam ortalarda yoktu. Hızını artıran Steve, elçiliklerin bahçelerini kuşatan yüksek parmaklıklı çitlerin arasından yolun bittiği yere kadar gitti, arabadan indi, silah elinde geldiği yöne doğru koştu. Adam kaybolmuştu. Dünya hala sessizdi. Bir tek kulaklarında güçlü bir rüzgar uğultusu vardı Steve'in. Elçiliklerin olduğu sokağı tepeden tırnağa süzdü. Adamın gidebileceği bir yer yoktu. Ya kapı kodunu tuşlayarak yahut çitlerin üzerinden aşarak elçiliklerden birinin bahçesine girmiş olmalıydı. Patlamayı merak eden insanlar dışarı fırlamışlardı. Steve aşağı yukarı dolaşarak etrafı dikkatle gözden geçirdi. Birden aradığı adamı fark etti. Alman elçiliğinin bahçesinde binanın ana giriş kapısının yanındaydı. Hiç telaş etmeden kapıyı açıp içeri girdi adam. Steve silahının namlusunu yere indirdi. Nefesini kontrol ederek sakinleşmeye çalıştı. Kulakları çınlamaya başlamıştı. Alman elçiliğinin arazisinin Alman toprağı sayıldığını biliyordu. Adamın peşinden gidemezdi. Yapabileceği hiçbir şey yoktu. İsveç polisinin görev alanı elçiliğin sınırlarında bitiyordu. 31. ayrımın sonu. Sayfa 387.